Merhaba, iyi günler. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik olarak önce Devlet Bahçeli, ardından yardımcısı Semih Yalçın'dan gelen tehditleri ele almak istiyorum. İlginç bir şekilde kendisini hedef alıyorlar. Sürece de benziyor bence, ama ona gelmeden önce yine aynı konuda Beli Gökçek'in de Mansur Yavaş'a bir anlamda MHP'nin yaptığından, yapmaya çalıştığından cesaret alarak yine laflar söylediğini gördük, duyduk. Ahmet Hakan'ın programına çıkmış. Biliyorsunuz Ahmet Hakan, Bülent Arınç ile olan polemiği diyeceğim ama polemikten daha farklı bir şey, neyse, gündeme gelmişti. Artık siyasetten hiçbir iddiası kalmayan Melih Gökçe'yi, adı bile zor geliyor aklıma, Melih Gökçe'yi çıkarttı, ağırladı ve Melih Gökçek orada bol keseden konuşmuş Mansur Yavaş'a yönelik olarak. Bir ilginç bir şekilde daha kendisinin yeni konuyla ilgili ifade verdiği FETÖ üzerinden, Fethullahçılıkla ilgi üzerinden Mansur Yavaş'a yönelik bir takım suçlamalarda bulunmuş olabilir. Orada bir şeyi özellikle değinmek istiyorum. Eski AKP milletvekili Suat Kınıklıoğlu, kendisi uluslararası ilişkiler uzmanıdır. Bir dönem, bu son değil de bir önceki dönemde Mansur Yavaş'ın o tartışmalı kaybettiği seçim döneminde onun ekibinde de yer almıştı. Onun için Suat için, Suat diyorum çünkü çok eski bir arkadaşımdır, iyi tanırım. Suat için FETÖ'cü demiş ve Amerika'ya kaçtığını söylemiş. Halbuki Suat hiçbir yere kaçmış değil. Yurt dışı ağırlıklı yaşıyor, çocukların eğitimi ve işleri nedeniyle. Ama sürekli Türkiye'ye gidip geliyor. En son bizde de yayına çıkmıştı. Senem'le yayını. Stüdyoda hatta buraya geldi. Kendisiyle çay kahve de içtik. Melih Gökçek tabii hep başka alemlerde yaşadığı için böyle şeyler ona kolay geliyor, ama Ahmet Hakan'ın en azından bir gazeteci olarak çağırdığı konukların birileri hakkındaki iftiralarına bir şekilde cevap verebilmesi lazım. Bundan sonra başkaları hakkında, benim bildiğim Suat konusu olduğu için ben buna değiniyorum, ama illaki başkaları hakkında da vardır ve burada insanların böyle kolaylıkla harcanmaya çalışmasını bir not olarak düşmek istiyorum. Melih Gökçek'in bu açıklamalarına Mansur Yavaş cevap vermedi. Bir tek basın sözcüsü Volkan Memduh Gültekin bugün sosyal medyada bir açıklama yaptı ve şunu söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından neden görevden alındığını hala açıklayamayan, metal yorgunluğu demiş galiba dün yayında. O da bir acayip bir şey. Yani bir metal yorgunluk varsa herhalde onun kadar, belki ondan daha fazla yorgun olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Açıklayamayan Melih Gökçek'i diyor, dönemindeki yolsuzlukları dışında muhatap kabul etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. İtiraf ve iftiralarının muhatabı kurumumuz değil, Cumhuriyet Başsavcılığı olacaktır deyip noktayı koymuş. Ama Bahçeli'nin açıklaması böyle olmadı. Bahçeli'nin sözlerinin ardından Mansur Yavaş doğrudan kendisi cevap verdi. Nasıl bir şey olmuştu hatırlayalım. Salı günü grup toplantısının çıkışında Bahçeli'ye hafta sonu Ankara'da yaşanan Alparslan Türkeş'i anma toplantısına baskın, ki baskının başında MHP Ankara İl Başkanı var. 50 kişilik bir grup deniyor. Bu soruluyor ve diyor ki, bu olayın Mansur Bey'in elinin altında geliştiği kanaati hakim. Bundan sonra Mansur Bey devam etsin, arkasında bir ülkücü nefes var. Bu açıkça bir hedef gösterme. Şunu özellikle vurgulamak lazım. Salı günkü grup toplantılarında Devlet Bey'i defalarca izlemiş birisiyim. Normalde girer çıkar ve girerken ve çıkarken en fazla insanların elini sıkar, selam verir. Ki liderler genellikle böyledir. Ama bazı durumlarda gazeteciler soru sorarlar. Sadece Devlet Bahçeli'ye değil, Kılıçdaroğlu'na da, Erdoğan'a da, başkalarına da. Bu genellikle de o liderin basın sorumluları tarafından gazetecilere söylenir. Denir ki Sayın Akşener ya da Sayın Erdoğan ya da Sayın Bahçeli çıkışta sizin sorularınızı yanıtlayacak der. Onun üzerinde sorulur. Yani bu hasbelkader birileri bir şey sordu da öyle verilmiş bir cevap olduğunu düşünmüyorum. Büyük bir ihtimalle bu soruyu bekliyordu ve bu cevabı da hazırlamıştı. Burada Mansur Yavaş'ı doğrudan hedef aldı. Mansur Yavaş da bir açıklama yaptı Bahçeli'nin bu sözlerine. Yani basın danışmanına falan değil, bırakmadı. Doğrudan kendisi dedi ki, 2,5 yıldır hiçbir siyasi demeç vermedim. Bu sorumluluk ve prensip gereği bundan sonra da ilgimiz olmayan konulardan dolayı hakkımda yapılan siyasi açıklamalara bir yanıt vermeyeceğim. Hemşirelerime söz verdiğim üzere sadece ve sadece 6 milyon Ankaralı'nın mutluluğu ve huzuru için yaptığım çalışmalara aynen devam edeceğim. Ve ardından kendisine hem CHP'den hem İYİ Parti'den sahip çıkıldı. Açık bir şekilde Bahçeli'nin çıkışına karşı pozisyonlarını Mansur Yavaş'tan yana aldılar. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un bu konudaki açıklamasına da MHP'den Semih Yalçın sosyal medyadan tam zehir zemberek cevaplar verdi. Seyit Torun'la başlayan, CHP ile devam eden ama esas olarak Mansur Yavaş'ı hedef alan. Şimdi buradaki hakaretleri vesaire aktarmak istemiyorum Mansur Yavaş'a yönelik olarak. Ama şunu söylüyor. Mansur Yavaş artık rahat durmalı. Sayın Genel Başkanımızın haklı ikazlarını dikkate almalı. Almazsa kendisi bilir. Bizden söylemesi rüzgar eken fırtına biçer. Şimdi bu yeterince sert ama daha devamı var. Fitne eken öfke, kin, nefret, hışım ve şiddet biçer. Şiddet lafı bizzat kullanılmış. Halkın haceti bunlar değil. Burada ne oluyor? Olay şu aslında anladığım kadarıyla. Mansur Yavaş MHP'den siyasete girmiş. Ürkücü birisi. MHP'de bir ilçede, Ankara'nın dış ilçelerinden Beypazarı'nda başarılı olduğu söylenen belediye başkanlıkları yapmış. Daha sonra MHP tarafından büyükşehir adayı olarak gösterilmiş, kazanamamış. Ama hep bu hareketin yetiştirdiği ender sayıdaki iş bitirir belediye başkanı, siyasetçi profilinde bir isim. Bir dönem Bahçeli'nin de gözdesi olan bir isim. Daha sonra CHP'den aday oldu Melih Gökçe'ye karşı ve orada karışık bir şekilde kaybetti. Kaybettirildi ya da o hala tartışmalıdır. Ve hatta birçok kişi de Mansur Yavaş'ı yeterince bu konuda mücadele etmediği için eleştirir. Ardından Melih Gökçek de çekildikten sonra Özaseki'ye karşı çok net bir galibiyetle seçildi. Siyaset konuşmuyor ama siyasi kimliğini de hep muhafaza ediyor. Siyasi geçmişini CHP'den aday olmasına rağmen hiçbir zaman reddetmiş birisi değil. Yani şöyle bir açıklama duymadık. Ben eskiden ürkücüydüm, artık sosyal demokratım vesaire demedi. Siyaset pek konuşmadı. Şöyle bir mantıkla hareket ediyor ki aslında doğru bir strateji. Beni bilen biliyor. Ben şu anda belediye başkanlığı yapıyorum. Nokta. Ama ekibinde ürkücü hareketten gelme isimler var. Bazıları bunun çok sayıda olduğunu söylüyor. Bazıları çok da abartılmaması gerektiğini söylüyor. O sayı tartışmasını bir kenara bırakalım. Ama benim de bildiğim, kendisini daha önceden tanıdığı, güvendiği bir takım isimler ki bunlar dolayısıyla MHP'den ayrılmış ülkücüler, öyle diyelim. Bunları yanında çalıştırıyor değişik yerlerde, danışman olarak başka yerlerde çalıştırıyor. Ve bir etki alanı var. Etki alanı neden var? MHP aslında öteden beri, ülkücü hareket öteden beri hep kendi içerisinde tartışan, kavga eden, bölünüp duran bir harekettir. Yani Muhsin Yazıcıoğlu'nu biliyoruz ama onun öncesinde de vardı. Daha sonrasında da oldu ve en son yaşadığımız İYİ Parti olayı da zaten bunun göstergesi. İYİ Parti'ye gitmemekle beraber hala parti içerisinde kalıp muhalefet yapmaya çalışan bazı isimlerde, en son Atilla Kaya örneğinde olduğu gibi Ülkü Ocaklar eski başkanlarından bir grubu da ihraç ettiler. Yani MHP hep bir kaynayan kazan ve Devlet Bahçeli'nin liderliğine hep birileri değişik dönemlerde karşı çıkmıştır. Mesela çok iyi hatırlıyorum, zamanında Tuğrul Türkeş'e karşı Bahçeli'nin yanında olan isim Atilla Kaya şimdi Bahçeli tarafından partiden atıldı gibi. Dolayısıyla burada Mansur Yavaş'ın bir etki alanı var ve bir diğer önemli husus da MHP düşerken İyi Parti ve Mansur Yavaş ayrı ayrı yükseliyorlar. Semih Yalçın son tehditlerinde Mansur Yavaş'ı İyi Parti ile ilişkilendirmeye çalışıyor. Ama birebir bir ilişki olduğunu sanmıyorum. Yani Mansur Yavaş'ı CHP'den seçildi ama aslında İyi Partili demek çok doğru olmaz. Hatta hatırlanacaktır. Hangi partiden aday gösterileceği konusu bir ara gündeme gelmişti. İyi Parti kendi adayı olarak girmesini istiyordu ama Mansur Yavaş da CHP adayı olmayı tercih etti, bastırdı ve CHP listesinden İyi Parti'nin de desteklediği birisi olarak kazandı. Dolayısıyla burada Bahçeli ve Bahçeli'nin etrafındakiler çok ciddi bir şekilde endişeleniyorlar. Mansur Yavaş'ın çünkü Ankara Büyükşehir Belediyesi İstanbul kadar olmasa da bayağı bir güç, çok ciddi bir network'ü var. Yani kurumlar var, çalışan kim bilir kaç kişi çalışıyor, belediyeyle iş yapan kurumlar var, şirketler var vesaire. Halkla doğrudan teması olan bir yer ki Mansur Yavaş özellikle sosyal projeler konusunda çok aktif ve çok başarılı. Koronavirüs olayında da gördük, başka birçok olayda da gördük. Siyaset yapmıyorum diyor ama doğrudan sorunlar konusundaki geliştirdiği sosyal politikalarla aslında siyasetin ta kendisini yapıyor. Böyle bir ilginç bir durumu var ve bu tabii ki MHP'yi çok ciddi bir şekilde rahatsız ediyor. MHP yönetimini diyelim. Şunu açıkçası düşünüyorum, daha doğrusu emin gibiyim. MHP'nin içerisinde olup parti olarak MHP'ye oy vermekle birlikte diyelim ki Mansur Yavaş da Erdoğan yarışırsa tercihleri Mansur Yavaş'tan alacak, yana olacak çok sayıda kişi var. Böyle de bir olay var. Bu realiteyi kabul etmek lazım. Tabii ülkücü tabanın Mansur Yavaş'a olan sempatisi ya da yakınlığı onun özellikle Güneydoğu'da oy alma, bir cumhurbaşkanlığı adaylığı durumunda tabii oy alma ihtimalini azaltıyor. Bunu da bir nokta olarak vurgulamakta yarar var. Her halükarda şu haliyle bakıldığı zaman zaten İyi Parti ile İyi Parti'den yana çok dertli olan, İyi Parti'nin güçlenmesinden çok ciddi bir şekilde tedirgin olan, İyi Parti'yi kriminalize etmek için uğraşmış ama bunu tam başaramamış olan MHP'nin bir diğer yandan İyi Parti ile koordineli ya da koordinesiz nasıl düşünüyorlar bilmiyorum. Ama Mansur Yavaş'ın da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ülkücü tabanda belli bir etkinliğinin olmasını, belli bir alanı kontrol etmesini, bir cazibe merkezi olmasını asla istemiyorlar. Şimdi şöyle düşünün, Anadolu'da bir ülkücüsünüz ve ileriye bakmak istiyorsunuz. Siyaseti genç bir ülkücüsünüz, ülke ocaklarındasınız ve siyaseti uzun vadeli yapmak istiyorsunuz. MHP tabii ilk akla gelen yer ama MHP'de hiçbir gelecek yok şu haliyle bakıldığı zaman. MHP Cumhur İttifakı içerisinde yer aldığı için belli bir etkisi var ama o da özellikle ekonomik krizle beraber iyice azalıyor. Ne yaparsınız? İyi Parti bir seçenek, bir diğer seçenek de pekala Mansur Yavaş. Mansur Yavaş hele diyelim ki her ne kadar kendisi ben düşünmüyorum dese de Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali ki hep masada onu biliyoruz. Dolayısıyla Bahçeli'nin ve MHP'nin inişte olduğu bir yerde Mansur Yavaş'ın yükselişte olduğu bir gerçek ve bu yükseliş ve iniş ilişkisini en yakından takip edenlerin de ülkücü hareketin tabanı ve kadroları olduğu bir başka gerçek. İşte o baskına uğrayan toplantıyı da Bahçeli de bunu söylüyor, Semih Yalçın da bunu söylüyor. Direkt olmasa bile ima ediyorlar. Bunun da bir Mansur Yavaş organizasyonu olduğunu ya da Mansur Yavaş'ın desteğiyle bunun gerçekleştiğini düşünüyorlar. Onun için basıyorlar. Ve tabii ki buradaki sorun şu. Basanın yanına kar kalıyor. Hatta güvenlik güçlerinde desteğini alıyorlar. Şu ana kadar MHP'den kopmuş, ülkücü kökenli, gazeteci, siyasetçi vesaire çok sayıda kişi saldırıya uğradı. Hiç kimseye bir şey olmadı. Ellerini kollarını sallayarak gittiler. Yargılananlar tutuksuz yargılanıyor. Böyle ibret-i alem diye mahkum edilmiş kimse yok. Dolayısıyla eşitsiz bir ilişki var. Tehdidi bu anlamda ciddiye almak lazım. Çünkü tehdit yapılıyor. Birileri, daha önce de oldu, birileri bunun sonucunda başına iş geliyor ve başına iş açanlar, yani failler, zanlılar hakkında ciddi hiçbir şey yapılmıyor. Ortalık ayağa kalkmıyor. Gazeteciler, siyasetçiler gündüz gözüyle kameralar kaydediyor vesaire saldırıya uğruyorlar. Hiçbir şey olmuyor. Dolayısıyla buradaki söylenenleri bence ciddiye almak lazım. Benim Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ulaştığım kaynaklarım bunları çok önemsemediklerini, bir şey olmayacağını söylüyorlar. Haklı olabilirler, umarım haklıdırlar. Fakat bu söylenenler daha önce yaşananlara bakıldığında ve tabii ki MHP hareketinin geçmişine bakıldığında, Soğuk Savaş döneminin Türkiye'sinde yaşananlara hatırlandığında, her ne kadar şimdi Soğuk Savaş dünyada yoksa bile Türkiye'de bir tür kutuplaşma ile beraber böyle bir şey var. Pekala ben olsam açıkçası buradan işkillenirdim. Bunlar geçiştirecek şeyler değil. Bir siyasetçinin kalkıp bir başka siyasetçiyi, ülkenin ikinci büyük şehrinin belediye başkanını ne olursa olsun fitneyken şiddet biçer diye tehdit etmesi akıl alır bir şey değil. Ve hiç de bir şey olmadı kendisine. Daha önce de yapmıştı benzer şeyler. Onun sonucunda birilerinin başına bir şeyler geldi. Ama aynen devam ediyor. Böyle bir garip bir kriminal bir ifadelerle ortamı kriminalize ediyorlar. Gerginleştiriyorlar ve burada Mansur Yavaş'ı aslında bu tür olaylarla boğmaya da çalışıyorlar. Bu polemiklerin içerisine çekerek boğmaya çalışıyorlar. O da uzak durmaya çalışıyor. Ne kadar başarabilecek? Hele bir de bunun pratik bir yansımalarını görürsek, Allah göstermesin ama görürsek işin rengi çok daha değişebilir. Evet, bu notu bir yere koymak lazım. MHP'liler bu ne hep yapıyor, zaten alıştık vesaire diye kanıksanacak bir olay değil. Açık açık söylenen cümleler var ve muhatap alınan kişi de Türkiye'nin ikinci, hedef gösterilen kişi Türkiye'nin ikinci büyük şehrinin belediye başkanı. Evet, bugün bir başka yayında, henüz saatini bilmiyorum ama muhtemelen 5.30'da olacak. Bu son bakan değişikliği, bakan değişikliği ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Onu da 17.30 olacağını, herhalde öyle olur. 17.30'da tekrar görüşmek üzere. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, siz...